Ayrım 11, sayfa 100. Antibes'in tepesindeki gökyüzü masmaviydi ve kumsallar kendilerini beyaz kumlara atan tatilcilerle doluydu. Bu civarlarda sola döndüklerini anımsadı ve tepeye çıkan tuğla çatılı villalarla dolu yolu gördü. Evet, buradan gelmişti. Güneş şapkasını delip tam ensesine vuruyordu. Ceketini çıkardı ve yürürken omzuna astı. Kasabanın arkasındaki tepeyi geçtikten sonra işler ters gitmeye başlamıştı. Ona tanıdık gelen kilisenin yanından sola döndü ve tepeye doğru tırmandı. Gittikçe seyreden palmiyelerle çam ağaçları sonunda kaybolup onu gölgelerinden tamamen mahrum bırakırken sıcaklık doğruca kayalıklara ve asfalta vuruyordu. Anthony, güneşe maruz kalan teninin gerildiğini hissederken gece yanıkların çok açacağını biliyordu. Arada bir geçen arabalar gittikçe büyüyen kayalıklara çakıl taşlarını püskürtüyordu. Yabani otların kokusu ve gün batımının serin esintisi eşliğinde akşamki yolculuk sanki çok daha kısa sürmüştü. Şimdi önünde uzanan yol gittikçe uzuyordu ve kaybolmuş olabileceğini düşünürken güveni de yok oluyordu. Bu durum Don Franklin'in hoşuna gider diye düşündü, alnını mendiliyle silmek için duraksadığında. Anthony, Afrika'nın bir ucundan diğerine gitmiş, sınırlardan geçme mücadelesi vermiş olabilirdi ama şimdi bir milyonerin oyun bahçesinde 10 dakika sürmesi gereken bir yolculukta kaybolmuştu işte. Bir arabanın daha geçmesi için kenara çekilirken güneşe karşı gözlerini kısıp arabanın ani bir frenle durduğunu gördü. Sonda araba ona doğru geri geri geldi. Güneş gözlüklerini tepesine kaldıran Ivan Moncrief bir Daimler SP250'nin penceresinden kafasını uzattı. Delirdin mi sen dedi neşeyle. Pişeceksin burada. Anthony içeriye baktığında direksiyonun başındaki Jennifer Sterling'i gördü. At kuyruğu şeklinde topladığı saçları ve ifadesiz yüzüyle kocaman çerçeveli siyah güneş gözlüklerinin arkasından ona bakıyordu. Anthony şapkasını çıkartarak iyi günler dedi. Buruşuk gömleğinden damlayan terleri fark etti. Yüzü de terden sırılsıklam olmuştu. Kasabadan bu kadar uzakta ne yapıyorsunuz Bay O'Hare diye sordu Jennifer. Ateşli bir hikaye bulma peşinde misiniz? Anthony keten ceketini omzundan indirip cebinden çıkardığı mektubu ona uzattı. Ben bunu size vermek istedim. Nedir bu? Özür. Özür mü? Dün geceki kabalığımdan ötürü. Jennifer arkadaşının üzerinden eğilip mektubu almaya tenezzül etmedi. Jennifer ben alayım mı? Ivan Moncrief tedirgin bir ifadeyle arkadaşına baktı. Jennifer, hayır. Yüksek sesle okuyabilirsin. Hayır, yüksek sesle okuyabilir misiniz Bay O'Hare dedi. Jennifer. Bay O'Hare düşüncelerini kaleme almışsa eminim dile de getirebilir. Gözlüklerinin arkasındaki yüzü kayıtsızdı. Anthony bir süre orada durup arkasındaki boş yola ve güneşin altında kavrulan aşağıdaki kasabaya baktı. Ben gerçekten de Jennifer tatlı bir ses tonuyla bu durumda af dilemiş sayılmazsınız değil mi Bay O'Hare dedi. Herkes birkaç kelime yazabilir. Ivan Moncrief başını iki yana sallarken ellerine bakıyordu. Jennifer'ın karanlık güneş gözlükleri hala Anthony'ye yönelmişti ve silüeti de siyah camına yansımıştı. Anthony zarfı açıp kağıdı çıkardı ve bir dakika sonra tepede oldukları için anormal derecede yüksek çıkan sesiyle yazılanları ona okudu. Bitirdiğinde mektubu tekrar cebine koydu. Motorun kısık sesli uğultusuyla bozulan sessizlikte Anthony çok utandığını hissediyordu. Jennifer sonunda "Kocam Afrika'ya gitti" dedi. Bu sabah ayrıldı. O halde sizi ve Bayan Moncrief'i yemeğe davet ediyorum. Anthony saatine baktı. Belki biraz geç bir öğle yemeği olur. Ben gelemem tatlım. Francis öğleden sonra bir yata bakmamı istiyor. Ona bir adamın hayal etmekten başka bir şey yapamayacağını söylüyorum. Jennifer arkadaki koltuğu işaret ederek sizi kasabaya bırakabiliriz Bay O'Hare dedi. Nation'ın en onurlu muavininin alkol komasına girmesinin yanı sıra başına güneş geçmesinden de sorumlu tutulmak istemem. Jennifer, Anthony'nin binmesi için Ivo'nun inip koltuğunu çekmesini ve adamın dar koltuğa yerleşmesini bekledi. Ardından bir mendil uzatarak alın dedi. Bu arada tamamen yanlış yönde yürüdüğünüzün farkında mısınız? Ev şu tarafta. Jennifer uzakta ağaçlarla çevrelenmiş bir tepeyi işaret etti. Dudakları Anthony'nin affedildiğini düşünmesine yetecek ölçüde aşağıya doğru bükülmüş. Ardından iki kadın kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Büyük ölçüde rahatlayan Anthony O'Hare şapkasını tekrar taktı ve kasabaya doğru hızla ilerlediler. Ivo'nu Hotel Saint George'a bıraktıktan sonra trafiğe takıldılar. Çok konuştukları ve hiç susmadıkları için Ivo arabadan inerken artık kendinize gelin demişti. Bunun üzerine Anthony aksinin söz konusu bile olmayacağını bilen birinin neşeli kayıtsızlığıyla konuştuğunu fark etmişti. Arabada ikisi kaldığında ortam da değişmişti. Jennifer Sterling 20 dakika öncesine kadar neşeyle gevezelik ediyordu ama şimdi yola odaklanmış, sessizliğe bürünmüştü. O, trafik lambalarının önündeki uzun kuyruğa bakarken Anthony de çaktırmadan onun hafifçe bronzlaşmış kollarını ve profilini izledi. Kadının ona sandığından daha fazla içerlemiş olabileceğini düşünüyordu. Ardından sessizliğe son vermek için "Kocanız Afrika'da ne kadar kalacak?" diye sordu. "Bir hafta kadar. Genellikle daha uzun kalmaz." Jennifer, trafiğin durmasına neyin sebep olduğunu anlamak için penceresinden şöyle bir baktı. "Kısa bir ziyaret için uzun bir yolculuk." "Siz bu işleri daha iyi bilirsiniz Bay O'Hare." "Ben mi?" Jennifer kaşını kaldırdı. "Afrika'ya dair her şeyi biliyorsunuz. Dün gece öyle demiştiniz." "Her şeyi mi?" "Orada iş yapan adamların çoğunun sahtekar olduğunu biliyormuşsunuz ya." "Ben mi öyle dedim?" "Monsieur Lafayette'e böyle söylemişsiniz." Anthony oturduğu yere biraz daha gömüldü ve söze "Bayan Sterling" diye başladı. "Aa, endişelenmeyin. Lauren sizi duymadı. Francis duydu ama o Afrika'da küçük bir iş yaptığı için üzerine alınmadı." Arabalar hareket etti. Anthony, "Size öğle yemeği ısmarlamama izin verin" dedi. "Lütfen yarım saatliğine de olsa sandığınız kadar aşağılık biri olmadığımı size kanıtlamama izin verin." "Fikrimi kolayca değiştireceğinizi mi sanıyorsunuz?" Jennifer Sterling'in yüzünde yine o tatlı tebessüm belirmişti. "Değiştirmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Siz nereye gideceğimizi gösterin yeter." Garson, Jennifer'a uzun bir bardakta limonata getirdi. Jennifer bir yudum içip sandalyesine yaslandı ve deniz kıyısını izlemeye koyuldu. Anthony, "Güzel manzara" dedi. Jennifer da "Evet" deyip ona katıldı. İpeksi, sarı dalgalar halinde omuzlarına düşen saçları adeta bir resim gibiydi. Aslında Anthony'nin tarzında bir kadın değildi. O cazibesi hemen göze çarpmayan, daha karanlık ifadeli kadınları beğenirdi. "Siz içmiyor musunuz?" Anthony bardağına baktı. "İçmemeliyim." "Karınız mı yasakladı?" "Eski karım" diye düzeltti. "Ayrıca o değil, doktorum yasakladı." "Demek dün gece gerçekten çok sıkılmışsınız." Anthony omuz sikti. "Ben kalabalık yerlerde fazla vakit geçirmem." "Kazara oldu desenize." "Açıkçası öyle. Silahlı çatışmalar bile gözümü bu kadar korkutmuyor." Jennifer'ın tebessümü bu kez ağır ve muzipti. "Bir nevi William Booth olabilirsiniz o halde" dedi. Dipnot Booth. Evelyn Waugh'un 1938'de yazdığı Scoop adlı romanın kahramanı olan gazeteci. Çevirenin notu. Riviera halkının savaş alanına düştünüz. Booth, Jennifer Sterling'in Waugh'un bahtsız hayal kahramanından bahsedildiğini duyunca Anthony gün boyunca ilk kez gülümsedi. "Çok daha beter bir şey söylemenizi bekliyordum." Bir kadın kucağında köpeğiyle restorana girdi. Yöneldiği yerden başka hiçbir şeye odaklanamıyormuş gibi bir kararlılıkla masaların arasından geçiyordu. Onlardan Birkaç masa ötedeki boş yere oturduğunda hafifçe iç geçirdi. Yere bırakılan köpek titrek kuyruğunu bacaklarının arasına sokmuştu. Evet, Bayan Sterling. Jennifer. Anthony masaya yaslanarak, Jennifer, bana kendinden bahset dedi. Asıl senin anlatman, daha doğrusu kendini kanıtlaman gerekmiyor mu? Anlayamadım. Aşağılık herifin teki olmadığını kanıtlayacaktın. Yarım saatin yeteceğini söylemiştin. Ha, ne kadar vaktim kaldı? Jennifer saatine baktı. 9 dakika kadar. Şu ana kadar ne kadarını başardım? Bu kadar kısa sürede fikrimden vazgeçmemi bekleme. O anda sessizliğe gömüldüler. Anthony ne diyeceğini bilemediğinden, Jennifer da muhtemelen kullanacağı kelimeleri seçemediğinden susuyordu. Anthony O'Hare, ilişki yaşadığı son kadını, uzun süre bakarsa teninin altındaki tabakayı görmekten korktuğu şeffaf tenli, kızıl saçlı karısını düşündü. Kocasının uzun süreli ilgisizliğinden mustaripti. Anthony, ona sırnaşmasına izin vermesinin en büyük sebeplerinden birinin intikam alma isteği olduğundan şüpheleniyordu. Günlerini nasıl geçiriyorsun Jennifer? Sana anlatmaya korkuyorum. Anthony bir kaşını kaldırdı. Onaylamamandan korkacak kadar önemsiz şeyler yapıyorum. İfade biçiminden Anthony onun aslında hiç de korkmadığını anlamıştı. İki evle birden ilgileniyorsun. Ben ilgilenmiyorum. Yarım gün çalışan elemanlar var. Londra'daki evde çalışan Bayan Cordoza ev işleri konusunda benden çok daha becerikli. Sen ne yapıyorsun peki? Ben kokteylleri, partileri ve yemek davetlerini düzenliyorum. Her şeyi güzelleştiriyorum. Dekore ediyorum. Bu konuda çok başarılısın. Uzman olduğumu söyleyebilirim. Yetenek meselesi, bilirsin. Anthony bütün gün onu izleyebilirdi. Üst dudağının burnunun altındaki yumuşak tenle birleştiği nokta çok etkileyiciydi. Yüzün o kısmının özel bir ismi vardı ve ona yeterince uzun süre bakarsa ne dendiğini anımsayacağından emindi. Ne öğrendiysem onu yapıyorum. Zengin bir koca tavladım ve onu mutlu ediyorum. Sonra tebessümü hafiften silindi. Belki tecrübesiz bir erkek bunu fark etmeyebilir. Göz çevresindeki hafif değişimi görmeyip dışarıdan görünenden daha derin bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeyebilirdi. Aslında ben içki içmek istiyorum dedi Jennifer. Sakıncası var mı? Kesinlikle içmelisin. Dolaylı olarak ben de keyfine varabilirim. Jennifer garsona işaret ederken dolaylı olarak diye tekrarladı ve bol buzlu bir martini siparişi verdi. Anthony dinlenme niyetine içki diye düşündü. Kadın bir şey gizlemenin ya da kendini alkolle kaybetmenin peşinde değildi. Anthony bir parça hüsrana uğramıştı. Hafifçe, kendini daha iyi hissedeceksen dedi. Ben de çalışmaktan başka ne yapabileceğimi bilmiyorum doğrusu. Bence biliyorsun diye yanıtladı Jennifer. Erkekler başka işlerle uğraşmaktansa çalışmayı tercih eder. Başka şeyler mi? Günlük hayatın karmaşası işte. İnsanlar senin istediğin gibi davranmaz. Hissetmelerini istemediğin şeyler hisseder. İş yerinde sonuca ulaşabilirsin. Kendi nüfus alanının efendisi olabilirsin. İnsanlar senin dediğini yapar. Benim dünyam böyle değil. Anthony güldü. Ama sen de hikaye yazıp ertesi gün gazete bayilerinde görebiliyorsun. O zaman gurur duymuyor musun? Eskiden duyardım. Bir zaman sonra alışıyorsun. Bir süredir gurur duyacağım bir şey yaptığımı sanmıyorum. Son zamanlarda hep gündelik konularda yazdım. Saçma sapan haberlerdi. Öyle mi? O zaman neden bu kadar çok çalışıyorsun? Anthony, iç geçirip gözünün önünde beliren oğlunun hayalini zihninden attı. İşte şimdi içmek istiyordu. Gülümsemeye çalıştı. Saydığım sebeplerden ötürü. Başka şeylerle uğraşmaktan daha kolay olduğu için. Göz göze geldiler ve savunmasız anda Jennifer'ın tebessümü kayboldu. Hafiften kızardı ve kokteyl çubuğuyla içkisini karıştırmaya başladı. Dolaylı olarak dedi yavaşça. Bana bunun anlamını açıklamalısın Anthony. Adamın ismini söyleyiş biçimi bir tür samimiyet hissi yaratmıştı. Bu sanki tekrar görüşeceklerine işaret eden bir sözdü. Bu, Antoni'nin ağzı kurumuştu. Başka birinin mutluluğundan alınan keyif anlamına geliyor. Jennifer onu oteline bıraktıktan sonra Antoni yatağına uzandı ve bir saat kadar tavanı izledi. Sonra resepsiyona gidip bir kartpostal istedi ve Clarissa'nın vereceğinden şüphe etse de oğluna bir not yazdı. Odasına döndüğünde kapıya bir not iliştirilmişti. Sevgili Booth, henüz aşağılık biri olmadığına tam anlamıyla ikna olmamışsam da sana bir şans daha veriyorum. Bu akşamki akşam yemeği planım suya düştü. Saat 20'de Saint-Jacques Caddesi'ndeki Hotel de Calypso'da olacağım. Antoni mektubu iki defa okuyup alt kata indi ve Don'a bir telgraf çekti. Son telgrafı unut, stop. Riviera Yüksek Sosyetesi üzerine çalışmalarıma devam ediyorum, stop. Moda haberleri de olacak, stop. Sırıtıp telgrafı teslim etti ve okuduğunda editörünün yüzünün alacağı ifadeyi gözünde canlandırdı. Sonra da gece olmadan takım elbisesini nasıl temizletebileceğini düşündü. O gece Antoni O'Hare gerçekten de çok çekiciydi. Önceki gece olması gereken kişiye dönüşmüştü adeta. Muhtemelen evlendiğinde de olması gereken görünüme bürünmüştü. Espiritüel, saygılı ve nazikti. Jennifer Kongo'ya hiç gitmemişti. Kocası Kongo'nun ona göre bir yer olmadığını söylemişti ve belki de Sterling'i yalanlama arzusuyla Antoni, Jennifer'a orayı beğendirmek istiyordu. Ona, Leopoldville'in göz alıcı ağaçlarla dolu yollarını, Belçikalı yerleşimcilerin dünyanın en taze ürünleri yerine büyük masraflarla konserve edilip dondurulmuş yiyecekler ithal ettiklerini anlattı. Leopoldville garnizonundaki isyandan kaçıp, nispeten daha güvenli olan Stanleyville'e sığınan şehirdeki Avrupalıların yaşadığı şaşkınlıktan da bahsetti. Antoni, onu en iyi haliyle görmesini, ona acıyıp kızmasındansa hayranlık duyarak bakmasını istiyordu. Ve garip bir şey oldu. Antoni, etkileyici ve neşeli yabancı rolü yaparken gerçekten de o kişiye dönüştüğünü fark etti. Annesini düşündü. Ona çocukluğunda gülümse derdi. Söylediğine göre gülümserse kendini gerçekten mutlu hissedecekti. Ama Antoni annesine inanmazdı. Buna karşın Jennifer gamsız görünüyordu. Sosyal yönden kendini geliştirmiş kadınlar gibi konuşmaktan daha çok dinliyordu ve Antoni'nin söylediği bir şeye güldüğünde adam onu tekrar güldürmek için çabalıyordu. Antoni etraflarındaki insanların hayran bakışlarını üzerlerinde hissetti. Şu masadaki neşeli çift. Jennifer kocası olmayan bir adamla birlikte görülmekten çekinmiyordu. Belki de Riviera sosyetesinin tarzı böyleydi. Başkalarının karısı veya kocasıyla sosyal bir birliktelik içinde olmak. Diğer olasılığı ise düşünmek istemiyordu. Yani onun konumunda ve sınıfında bir adamın tehdit unsuru olarak görülmeyeceği olasılığı. Ana yemekten kısa bir süre sonra kusursuzca üzerine oturmuş takım elbisesiyle bir adam masalarına geldi. Jennifer'ı iki yanağından öpüp bir iki çift laf ettikten sonra Antoni ile tanıştırılmayı bekledi. Jennifer ifadesiz bir tavırla "Richard Tatlım, bu Bay Booth" dedi. "İngiltere'de Larry üzerine bir yazı hazırlıyor. Ben de detayları ona anlatıyorum ve sanayicilerle karılarının sıkıcı insanlar olmadıklarını gösteriyorum. Kimsenin sana sıkıcı diyebileceğini sanmıyorum Jenny." Adam Antoni ile sokalaşmak için elini uzattı. "Richard Case." "Antoni, Booth. Gördüğüm kadarıyla Riviera Sosyetesi'nin hiç de sıkıcı bir yanı yok. Bay ve Bayan Sterling gerçekten de mükemmel ev sahipleri," dedi. Antoni diplomatik davranmaya kararlıydı. "Belki Bay Booth senin hakkında da bir şeyler yazar. Richard'ın tepede muhteşem manzaralı bir oteli var. Riviera Sosyetesi'nin tam kalbinde. Richard, belki bir dahaki ziyaretinizde sizi ayarlayabiliriz, sizi ağırlayabiliriz," Bay Booth dedi. "Çok isterim ama tekrar gelmeyi düşünmeden önce Bay Sterling'in yazdıklarımı beğenip beğenmediğini görmeliyim," dedi Antoni. Lawrence'ı görünmez de olsa aralarındaymış gibi hissettirmek için ikisinin sürekli ondan bahsettiğini fark etmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Daimler, D-A-I-M-L-E-R. Hotel Saint George, H-O-T-E-L, S-T, G-E-O-R-G-E-S. William Booth, W-E-L-L-I-A-M, B-O-O-T. Evelyn Waugh, E-V-E-L-Y-N, W-A-U-G-H, Scoop, S-C-O-O-P. Clarissa, C-L-A-R-I-S-S-A. Saint Jacques, S-T-J-A-C-Q-U-E-S. Calypsos, C-A-L-P-S-O-S.